Kaftağından yeryüzüne. Masallar, destanlar. Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan Yeryüzüne Masallar, Destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları yaklaşık yarım saat sürecek büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Göç ve Türeyiş destanını dinliyoruz.
Bu destan göçtür. Türklere değil de dünyaya güçtür. Çünkü bu göç destanıyla birlikte Türkler yayılmıştır tüm dünyaya. Ötüken kutsal topraklarmış. Uygurlar yaşarmış zamanında orada. Tanrı ve Hulin dağlarıyla sonsuz bir güzelliği varmış. Bu dağlardan çıkan Tuğla ve Selenge ırmakları Ötüken'i sararmış. Coşkunca akarlarmış. İki ırmağın tam ortasında dalları gökyüzünü öpen, kökleriyle de sapasağlam yere kendisini vermiş bir ağaç varmış. Ağacın ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama bu ağaç o kadar görkemli ve o kadar güzelmiş ki. Günlerden bir gün gökyüzünü bulutlar kaplamış. Yer gök karışmış. Önce bir karışıklık olmuş. Tuğla ve Selenge'nin bütün suları coşmuş, kabarmış. Ama sonra arkasından gelen beklenmedik sessizlik herkesin tüylerini diken diken etmiş. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilmeden sadece beklemeye başlamışlar. İşte o anda ağacın tam üzerine gökyüzünden mavi bir ışık inmiş. İki ırmak arasındaki bölgede yaşayan halk dağların eteklerine toplanıp bu ışığı izlemeye başlamışlar. O mavi ışık ağacın gövdesine yayılmış. Bütün dalların arasından geçmiş. Yaprakların hepsini okşamış. Ağaçtan masmavi bir ışık yayılmaya başlamış. Bir hafta, 10 gün bu ışık hüzmesi zerre azalmamış. İnsanların hepsi de onu incelemeye başlamışlar. Bakmışlar, acaba demişler bu ışık neyin nesidir? Önceleri mavi ışığı yadırgamışlar. Ondan ürkmüşler. Ama sonrasında gökten indiğine göre kutsaldır mutlaka demişler. Işığı kutsal bildikleri için de kutsal için ne gerekiyorsa onu yapmışlar. Olağanüstü başka bir durum daha belirmeye başlamış. Sadece mavi ışık değil, artık alttan bir şarkı da geliyormuş. Ninni gibi bir ses. Herkes bu sesin müptelası olmuş. Sesi duyan ağaca birazcık daha yakın durmaya başlamış. Merakla bekliyorlarmış. Acaba ne olacak? 30 adım çevresine ağaç artık ışık saçar olmuş. Hatta gövdesinde küçücük bir şişlik meydana gelmiş. Önce bir nohut kadar, sonra bir kapak kadar, sonra bir kalbur kadar. Ağaç hamile bir kadın gibi gittikçe şişmeye başlamış. Herkes soran gözlerle acaba nedir bakışlarıyla birbirlerine bakıyorlarmış ama hiç kimse bunu anlamlandıramıyormuş. Ağaca yaklaşmaya başlamışlar. Herkes birer adım, ikişer adım kutsal ağaca doğru yaklaşmış ve ağacı sulamaya, toprağını kazmaya, onu daha çok sevmeye başlamışlar. Kutsal ışık bir gün gökyüzüne doğru birdenbire çekilmiş ve daha güçlü bir şekilde bir yıldırım gibi ağacın üzerine inmiş. Ağacın kabuğu tam ortasından ikiye yavaşça bir kapı gibi ayrılmış. İnsanların hepsi acaba demişler ne oldu? İçinden ışık sızan ağaca doğru herkes birer adım daha atmış. İçeriden gelen sesleri duymuşlar ve daha fazla dayanamayıp ağacın gövdesinde açılan yarıktan bir insanın geçebileceği kadar olan o yarıktan ilerlemeye başlamışlar. Tam 5 tane odacık varmış ağacın içerisinde. 5 odanın içerisinde de 5 tane insan yavrusu. Kutsal bir ışıktan doğmuş olan bu kutsal 5 çocuğun ağızları üstündeki birer emzikten süt emiyorlarmış ışık ışık. çocukların Tanrı tarafından Uygurlara Hakan olarak gönderildiklerini düşünmüşler. Onlara büyük bir saygı göstermişler. Hemen isim vermişler onlara. Sungur Tigin, Kutun Tigin, Tükel Tigin, Ur Tigin ve Bugu Tigin. Çocuklar büyümeye başladıkça kendilerine ait yetenekleri de gelişiyormuş. Hem güçlülermiş hem güzellermiş. Kimisinin ağzı muhteşem şekilde laf yapıyormuş. İkna edemeyeceği insan yokmuş. Kimisinin eli çok güzel kılıç tutuyormuş. Kimisi hünerliymiş. Hem de her alanda. Bu her alanın içerisinde savaşmak da var, barışı elde tutmak da. İşte bu güzel çocuklardan en yeteneklisi, en fazla maharetlisi ve en güzeli olan Bugu Tigin'i kendilerine Hakan yapmışlar. Aradan yıllar geçmiş. Bir gün Bugu Tigin bir rüya görmüş. Rüyasında bu kutsal toprakların içerisinde bir kaya varmış. Gölgesinde bile dikenin bitmediği, çevresinde hiçbir otun yaşamadığı, bir ağacın, bir verimliliğin olmadığı bu kaya, ben kutsalım diyormuş adeta. Rüyası da bunu doğrular nitelikteymiş. Aksakallı bir dede görmüş rüyasında. Bu kayayı gösterip, işte demiş, ne zaman ki bu kutlu dağın eteğindeki kayaya verirseniz birilerine, o zaman dağılırsınız cümle aleme. Bugu Tigin korkuyla uyanmış. Sonra herkese söylemiş. Herkes bu kayanın kutsal olduğunu artık çok iyi biliyormuş. O kayanın doğru, gölgesinde hiçbir ot bitmiyormuş. Ne tarım yapılıyormuş, ne bir hayvan besleniyormuş ama o kaya orada durdukça işte diyorlarmış. Bizim ülkemiz daim bereketli ve bayındır olacak. Günler birbirini kovalamış. Bir gün Bugu Tigin ölmüş. Yerine evlatlarından birisi geçmiş. Daha sonra başkası. Daha sonra bir başkası. Böyle böyle kendileri soy değiştirmeye başladıkça komşuları da soy değiştirerek büyümeye başlamışlar. Güneylerinde Çinliler varmış. Çinliler o kadar hırslılarmış ki kayanın kehanetini duymuşlar. Kayadan başka bir şey istemiyorlarmış. Sonra küçük küçük saldırmaya başlamışlar. Önce sınırdaki Uygurlara saldırmışlar, onları yok etmişler. Çinliler her saldırıda gittikçe güçleniyorlarmış. Onlar güçlendikçe Uygurlar barışçıl yapılarından daha içlerine doğru çekiliyorlarmış. Hükümdarları da barıştan yanaymış. Zaman içerisinde artık Çinlilerle baş edemeyecek hale gelmişler. Çinliler ne yapıp ettikleri belli olmadığı için onlara bir tehlike, bir tehditmiş artık. Kutlu Dağı ellerine geçirmek istiyorlarmış ama önce o kayayı. Bugu Tigin'in soyundan bir Hakan Uygurların başına geçmiş bir gün. Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için de demiş ki, oğlum Gali Tigin'i Kuju Liyen'le evlendireyim. Kuju Liyen Çin prenseslerinin en güzeli. Hatta dünyanın en güzel kızı. Bir nülüfer gibi yavaş yavaş yürüdüğü zaman yürüdüğü yer dalgalanırmış insan bakışından. Kimse gözlerini ondan alamazmış. Zarafeti tammış, güzelliği çok iyiymiş ama sonuçta bir Çinli kalbi. Memleketini o kadar severmiş ki her memleketini seven insan gibi yetiştirilmiş o da. Onun da amacı Uygurlardan bu kayayı almakmış. Evlilik teklifini kabul etmişler. Böylece Gali Tigin'le Kuju Liyen hiç kimse istemese de Uygurlardan bu evliliği evlenmişler. Aksakallıların hepsi kara kara düşünmüş. Bizden sonra bu çocuklar nasıl yaşayacaklar deyip obalarındaki, boylarındaki çocuklara bakmışlar günlerce. Bir ışıktan dünyaya gelen kutsal saydıkları birisinin çocuklarının da kutsal saydıkları insanlardan olmasını istemişler. Yoksa bizim üstümüze hiç beklenmeyecek kötü şeyler gelir. Buna o kadar inanmışlar ki hayat onları hiç yanıltmamış. Kuju Liyen evlendikten kısa bir süre sonra Hatun Dağı'ndaki sarayına gidip yerleşmiş. Tam karşısında Kutlu Dağ. Kutlu Dağ'da da Kutsal Kaya. Her gün yatıp kalkıp Gali Tigin'e bunu verelim Çinlilere. Ne işimize yarıyor ki zaten deyip
her gün bu kutsal kayanın verilmesiyle ilgili kocasına, kayınpederine dünya kadar tatlı dil dökmüş. İnsanlar en çok tatlı dilin hasretidir. Onlar da demişler, nasılsa gölgesinde diken bile bitmiyor. Verelim gitsin bu kayayı. Vermişler kayayı. Çinliler kolaycacık aldıkları bu kayayı öyle kolaycacık götürememişler. Devasa kaya çok ağırmış. Yerinden bile kalkamayacağı için Çinliler bunu bölmeye karar vermişler. Kat kat odun yığmışlar. Bir kat, iki kat, üç kat, tam yedi kat odunla sarmışlar kayanın çevresini. Sonra yakmaya başlamışlar odunları. Odunlar tutuştukça o bayındır Uygur ülkesinin en güzel yeri Ötüken birdenbire kurumaya başlamış. Otlar kurumuş, daldaki meyveler birdenbire yere düşmüş, hepsi solmuş çiçeklerin. Karıncalar yuvalarını darma duman etmişler. Kaya yanmaya başladığı zamansa bütün bu belirtiler daha da fazlalaşmış. Böylece üzerine sirkeyi de döktükleri zaman kaya parça parça olmuş. Çinliler kayanın her bir parçasını kardeşleri gibi sarılıp götürmüşler kendi ülkelerine. Ama işte o andan sonra olmuş ne olduysa. Bir ses deli gibi herkesin kulağına çalınmaya başlamış. Nereden geldiğini asla anlayamamışlar. Toprak mı, gök mü, ağaçlar mı, otlar mı, insanlar mı ya da görmedikleri canlılar mı fısıldıyor, hiç bilememişler. Ses tek bir şey söylüyormuş. Göç. Göç, göç, göç, göç, göç, göç. Bu sesler o kadar ayyuka çıkmış ki hiçbirisi orada yaşayan Uygur halkından tek bir insan dahi dayanabilecek gibi değilmiş. Çadırlarına koşmuşlar ve toparlayabildikleri bütün eşyalarını yanlarına alarak atlarına, bineklerine binip oradan uzaklaşmaya başlamışlar. Tam 7 gün. 7 gün sonra Galitigin ölmüş. Kimse arkasından gözyaşı dökmemiş Galitigin'in. Halk rahat yüzü görmemiş. Çatlayan topraklara bakmışlar. Suları çekilen ırmaklara ve göllere, kaderlerine yanmışlar. Asla duramayacakları için göçe başlamışlar. Göç işte o zaman başlamış ya, bütün çocuklar, böcekler, kuşlar göç göç diye fısıldarken, bu sesle yer gök çalkalanırken sadece gidiyormuş insanlar. Nerede durmak, dinlenmek isteseler ses onları bırakmıyormuş asla. Nereye gitseler kulaklarındaymış. Ne yapsalar işlerinin başındaymış. Dursalar, dinlenseler, yemek yiyecek olsalar kaşıklarının sapındaymış. Göç, göç, göç. Uygur halkı bunu Tanrı'nın buyruğu saymışlar. O yüzden de hiçbir yerde konaklamamışlar. Aylarca at üzerinde gittikten sonra güçlenmişler. Sürekli konup göçmekten dinçleşmişler. Ve nihayet bir adım bile atacak halleri kalmadığı zaman gelip yerleşmişler bir yere. Orayı yurt edinmişler. Ama öyle kolay olmamış bu. Çünkü ilk geldiklerinde göç sesini beklemişler günlerce. Ses gelmemiş. Kuşları dinlemişler, kuşlar göç dememiş. Emzik emen bebekleri dinlemişler, bebekler hıçkıra hıçkıra göç dememiş. Yaprakları, çiçekleri, bitkileri dinlemişler. Hiçbirisi göç dememiş. Şamanlarını çağırmışlar. Göç dememiş. Alimlerini, din adamlarını çağırmışlar sonra. Onlar da göç dememiş. Ve böylece yerleşmişler işte oraya. Yavaş yavaş kulak kesile kesile oturmaya başlamışlar. Tam yerleşmemişler en başta. Ses şimdilik yokmuş ya. Ya sonra birdenbire gelirse işte o korkuyla biraz tedirgin olmuşlar. Tükenen güçleriyle birlikte sesin kesilmesi onlara en büyük müjdeymiş. Ve demişler, Tanrı burada oturmamızı istiyor bizim. İşte o zaman yerleşmişler oraya. Yurtlarının işareti kendilerine en büyük müjdeymiş bu sessizlik. Burada yerleşip 5 ayrı kent kurmuşlar. Adını da 5 balığı koymuşlar. Oraya yurt edinmişler, orada çoğalmışlar. En güzel zamanları ama en güzel halleri hep orada geçmiş. Türklerde de bir deyim vardır. Hepiniz bilirsiniz. Ağaç kovuğundan mı çıktın derler. İşte o mavi ağaçtan, onun kovuğundan çıkan insanlardır Türkler. O yüzden eski zamanlarda Türkler kutsal da kabul edilirmiş. Pek onlarla didişilmezmiş. Onların gücü sorgulanmazmış. Ne zaman ki biraz palazlanan düşmanlar üstümüze saldırsa, Türkler en güzel karşılığı hep verirmiş. Çünkü ağaç kovuğundan çıkmış bir halkmış Türkler. O günden bugüne Uygurlarla Çinlilerin savaşı da daim süre gelmiş. Söyledik, dinledik. Bir tamam ister, bir kara duman. Kaf Dağı yeryüzü arası göç etmeden yavaş yavaş inip kendi hayatımızı bir destan gibi yaşamanın tam sırası.
Türeyiş Destanı'nı dinliyoruz.
Büyük Hun Hakanı yeryüzüne geldiği zaman herkes çok sevinmiş. O gece şimdiye dek hiçbir yerde görmedikleri rengi masmavi bir kurt ziyarete gelmiş Ötüken'i. Onu görenler baş üzerine alıp yeni Hakan'ı yüceltmişler. Bize ongun, uğurlu geldi bu kurt, uğurumuzdur demişler. Mete'den hatta babası Teoman'dan önce daha yazı yokken, alın yazısı bilinmezken, kitaplar elden ele gezmezken gelen bu kurt, diğerlerinden önce var olan Hun Hakanlarına yol göstermiş. Büyük Hun Hakanı çıplak halkı giydirmiş, fakir halkı zenginleştirmiş, güçlü olmasını dilediği devletini daha da ileriye götürmüş. Öyle ki Hakanlığında halkını düşmansız kılmış. Ne zaman zorda kalsa, rüyalarında o rengi mavi kurtla karşılaşmış. Kimi zaman o kurtla Ötüken'in İdil Nehri'nde yüzmüş. Kimi zaman o mavi kurtla birlikte ateşi suyla söndürmüş. Batıya genişlemenin o muhteşem düşünü gördüğü zamanlarda da kurtla yürümüş. İçinde kurt olan rüyalar hayra çıkarken, Hun Hakanı rehberlerinin bu kurt olduğuna ikna olmuş. Yazılar, kitaplar yokken söz varmış. Halkı bunları kulaktan kulağa fısıldamış. Hunlar Hakan'ın yolunu da kendisini de çok ama çok sevmişler. Bir gün kar ve öldürücü soğuk Hunların tam kapısındayken aniden ortaya çıkan kurt o dakika baharı getirmiş. Başka bir zaman cehennemin en sıcak kapısı açık kalmış gibi her yeri yakan güneşten Hunlar kırılırken yine görünmüş o kurt ve en bereketli yağmurlarla ıslanmış Ötüken. Bu yüzden sadece Hakan'ın değil tüm Hunların kutsalı olmuş. Bir gün halkı yiğit delikanlının önüne geçmiş. Senden bir can kalsın bu dünyaya, soyun sürsün, Hunlar büyüsün demişler. Böylece Ötüken'in saçı 99 belikli, ince belli, at üzerinde bir ipek kumaş gibi sallanan, çiçek kadar narin, dövüşmekte erkek kadar güçlü en güzel kızını gelin diye getirmişler. Hun Hakan'a evlenmiş bu ince belli, çekik gözlü, ak tenli hatunla. Evlendikleri gece toylarına o mavi kurt yine gelmiş. Bir sığır budu koymuşlar önüne, yememiş. Gelen gelinin yanında heybetle duran Hun Hakan'ına bakmış, bakmış, bakmış öyle uzun uzun. Sonra da kopuzların sesiyle geldiği gibi gitmiş. Hun halkı uğur saymış kurdun bu ziyaretini de. Kurtlar her daim uğur getirmişler Hunların gittikleri her yerde onlara görünerek. Hun Hakan'ı Baykal Gölü'nden Aral Gölü'ne doğru yolunu batı tuttuğunda Hunlar büyük bir sevinç yaşamışlar. Çünkü Han'ın güzel karısı artık hamileymiş.
Neredeyse sadece et ve suyla beslenen hatun ne aşermiş bir meyveye sebzeye ne de hamileliğin ağır emarelerinden birini göstermiş. Hun Hakanı'nın Akça Hatun'u İdil'in kenarında kıl çadırına su alırken birdenbire ayağa kayıp da suya düştüğünde deli köpüklü suları yine bir kurt geçip önüne koskoca bir kütük koyup gelinin hayatını kurtarmış. Çok sürmemiş, üç güzel kızı olmuş hatunun. Güzel, eksik kalır onları tarife. Kokuları emsalsiz, elleri ayakları biçimli. Tenleri sanki yıldız tozuyla süslenmiş gibiymiş. Kızların ilk üç ayları dolduğunda Hun Hakanı yine bir rüya görmüş. Kızlarının en güzelini bir kurt alıyor ve sana verdiğim bu refahın bedelini aldım. Oysa sen onurlandırmalıydın beni diyormuş. Kanter içerisinde uyandığında üç kızının başucuna koşmuş. İçlerindeki en güzelleri artık soluk almıyormuş. Hun Hakanı çok üzülmüş. Diğer kızlarının güzelliklerine bakmış uzun uzun. Gözleri, kaşları, gür kirpikleri, gür saçları, annelerine benzeyen narin bedenleriyle Hun soyu içerisindeki tüm kızlardan güzelmiş ikisi de. Kızlar büyümeye başladıkça güzellikleri etraftaki herkes tarafından konuşulmaya başlanmış. Onları görenler günlerce etkilerinde kalıyorlarmış ve kızlar büyümeye devam ettikçe Hun Hakanı'nın endişeleri de artıyormuş. İçten içe kızların hiç kimseye layık göremiyormuş. Kendisine kibirli demesinler diye de bu fikrini kimseyle paylaşmıyormuş. Bir gün Ötüke'nin en bilindik, işini en iyi yapan çobanıyla karşılaşmışlar kırda belde. Kızlarını gören çoban çalmış Hakan'ın kapısını. Hakan'ım hey, kızların büyüyor. Onları evlendirmeyi düşünmüyor musun? Beni bilirsin, işimi iyi yaparım. Kızını katıksız bırakmam, artıksız yediririm. Ben onlardan birisiyle evlenmek isterim dediğinde Hun Hakan'ı çobanı huzurundan kovmuş. Hatunu herhalde kafasında düşündüğü daha iyi birileri var demiş içinden ama ses etmemiş. Çok geçmemiş Ötüke'nin en iyi avcısı elinde hediye niyetine bir geyik başıyla Hun Hakan'ın karşısına çıkmış. Hakan'ım hey, ormanda gördüm ya, gördükten sonra aklımdan çıkmadılar kızların. İkisi de büyümüş. İkisinden birisini ver bana, gelinim olsun. Aç bırakmam, susuz bırakmam. Bilirsin attığımı vururum, kem bakıştan korurum. İznin olursa yuva kuralım onunla demiş. Demiş ya, Hun Hakan'ı onu da kovmuş huzurundan. Karısı buna da çok şaşırmış ve bir şey dememiş. Hanımın aklında biri var demek diye düşünmüş hep. Bir gün yaşlı Çin tüccarlarından bir tanesi atının üzerinde ipekli kumaşlar, gümüş başlıklar, taşlı kemerler ve daha bir sürü hediye ile Hun Hakan'ın kapısını çalmış. Hakan'sın. Kızın bana, zenginliğime. Zenginliğim de sana güç verir. Ver kızlarından birini bana. Ortak soyumuz. Böylesi güzellikten geleceğe kolumuz olsun demiş. Hun Hakan'ı herkese verdiği ve herkes onunla bir tuttuğunu gösteren aynı cevabı ona da verip kovmuş. Çin tüccarı sinirlenerek çekip gitmiş. Hakan'ın karısı yine şaşırmış. Hakan'ım, geleni kovuyor, gidenin ardından bakmıyorsun. Aklında kim var? Kızlarını kimle evlendireceksin? Cevap vermemiş Hakan karısına. Hun Hakan'ını bu üç olaydan sonra bir düşüncedir almış. Kimselerin uğramadığı soğuk bir bölge olan Hun'un kuzeyinde büyükçe bir tepe üzerinde bir inşaat başlatmış. Kısa zaman sonra tepe üzerindeki görkemli kule belli oluyormuş gözle. İşte o kuleye kızlarını yerleştirmiş. Sonra da yatıp kalkıp kendi tanrısına dua etmeye başlamış. Tanrım, kızlarım o kadar güzel, o kadar güzel ki bir insanoğlu ile evlenmemeli. Kızlarımı kendine layık görüyorsan onlarla sen evlen. Kızlar gündüzleri kulede geziniyor ve geceleri sıcak ateşin başında tanrıların iyiliklerine dair birbirlerine bildikleri hikayeleri anlatıyorlarmış. Günleri böylece geçip giderken kulenin tam dibindeki mağaraya bir kurt gelmiş, yerleşmiş. Kızlardan biri, hangisi olduğunu biz de bilmiyoruz, onun kendisini çağırdığını görmüş ve sessizce kardeşini uyandırmadan aşağıdaki mağaraya, kurdun yanına inmiş. O gece soğukmuş, kız
kurda sokulmuş.
Acıkmış, kurdun getirdiğinden bir lokma yutmuş. Kurt bir ışık olmuş sonra. Aralarında geçenler senin benim aklıma uzakmış. Güzel kız geri döndüğünde yatağına, kardeşi fark etmiş ondaki değişikliği. Mavi bir ışık dolanıyormuş saçlarında. Simli tenis hedefli gibiymiş artık. Ama ikisi de hiç konuşmamışlar. Sabah uyandıklarında kurt aşağı inen kızın başucundaymış. Diğeri bunu bir uğur saymış. Yakında güzel bir şey olacak. Ya sen ya ben. İkimizden biri evlenecek demiş ve tatlı tatlı hayallere dalmış. Diğerinin ertesi günden itibaren karnı büyümeye başlamış. Önce bir hastalık sanmışlar. Ne zamanki kızın canı çiğ et çekmiş, anlamışlar hamile olduğunu. O sırada da Hun Hakan'ı yolculuğundan dönmüş. Görmek istemiş kızlarını. İki kızı da çıkmışlar babalarının karşısına ya, birisinin karnı burnunda. Kızlarına sormuş nelerin olduğunu. İkisinin de ağzını bıçak açmamış. O zaman Hun Hakan'ı sinirlenmiş. Hamile olmayan kızını kulenin bir ucundaki odaya, hamile olan kızını da kulenin diğer ucundaki odaya yerleştirmiş. Kızlarının ziyaretçisi her kimse mutlaka gelir diye düşünmüş. Kendisi de uyuyakalmış. Rüyasında hamile kızının dualarında dilediği gibi Tanrı ile evlendiğini, soyuna Tanrı soyu karıştığını görmüş. Uyanıp hamile kızının odasına gittiğinde başucundaki bir kurdun kızına yemek getirdiğini görmüş. İşte o zaman ikna olmuş. Kızımı Tanrı aldı gelin diye. Tüm Hun halkı saygı duymuşlar bu söze. Çok sürmemiş. Kurtlar gibi 65 gün sonra doğum sancıları tutmuş güzel kızın. Destanlarda yazdığı gibi doğumda 9 Oğuz, 10 Uygur dünyaya getirmiş. Her birinin sesi kurt ulumasıymış. Çok uzaklardan beri duyulmuş. Kurt kadar güçlülermiş. O saatten sonra Türkler yenilmemiş. Her biri bir kol, bir boy olup Türklerin Asya yolculuğunda kimi zaman konaklamışlar, kimi zaman göçmüşler. Bize yazılı kısmında destan, sözlü kısmında efsaneler kalmış. Kalple duyduğumuz bütün bu sözler ve sözün karşısında eğilenler tarihe de yazmışlar. Bizimki mi? Bizimki de bir düş. O zamandan birkaç sahneyi görüş.
Kaftağından yeryüzüne. Masallar, destanlar.